Ayrım 8.
Gece pencere açık yatmıştı. Dışarıda gün ağrıyordu. Arınmış duru bir aydınlığı çerçeveliyordu pencere boşluğu. Gözleri tavanın tahta kaplamasında sürtüstü uzandı, dinlendi. Yakınlarda hayat başlamamıştı daha. Evin içinden tek ses gelmiyordu. Sadece gövdesinin alt yanını saran yatağının sıcaklığını duyuyordu. Bir de soluması hoş, elini yüzünü okşayan sabah serinliğini. Öylesine geldi ki ellerinde yüzünde o serinliği duydu duyalı yalnız değildi odasında. Odanın karanlığını dağıtan gün ışığı, elini yüzünü okşayan o hoş serinlik bir de o. Üçü baş başaydılar bir süredir. Saydam tüllere bürünerek açık pencereden süzülmüş girmişler, ayak uçlarına basa basa yatağının yakınlarında dolanıyorlardı ikisi de. Uyandığını görünce yaklaşmış, üstüne eğilmişler, yüzünü gözünü okşuyorlardı. ''Uyandın mı sen? Buradasın değil mi bugün de?'' İçinden bir ses ''Gideceğim'' diye karşılık verdi. Kendi araya girdi, onayladı. ''Bugün gitsem iyi olur.'' Gerçekte kaç kişidir ya da kaç canlıdır bir insan? Sorarken ya da seçimini yaparak sorulan soruya karşılık verirken? İçinden gelen bir sesi susturur, ötekinin dediğini yerine getirirken hep o arada bir aynada yüzünü gördüğü, ben diye tanıdığı, bildiği kişi miydi? Değişmez biri midir o? Zaman zaman kişi bırakır gider yattığı, oturduğu yerde o beni. O sesine kulak vermediği, dediklerini dinlemediği benini, benlerini yaşar. Oda kapısına kaydı bakışları. Yorganın altında gövdesini saran sıcaklığın hatırlattığı, hatırlamanın ardından kimi beklediğini duydu. Gözleri kapalı oda kapısına takılmış bekliyordu. Ne gün ışığı ne de serinletici rüzgar. Tanıyordu artık o sesi kimin fısıldadığını. Yıllarca önce Bilis'te böyle gözlerini yeni açtığı bir sabah, yastığına dağılan saçları, başını döndüren kokusuyla yatağında yanı başında bulmuştu onu. Düşünmeden yüksek sesle adı fırladı dudaklarından. Cemile. Arada bir hatırlardı Cemile'yi. Gençliğinin o başıboş hızlı yaşayışı içinde neden kollarını aldığı, daha çok düşüp kalktığı kadınların birini değildi Cemile'yi. Neden kadınlardan uzak kaldığı 3-5 gün sonunda geceleri uykuları kaçınca ya da sabahları gövdesinin alt yanı ısınmış sevişme isteğiyle uyanınca aklına ilk gelen kadın hep Cemile oluyordu. Evcilik oynadıkları o sabah babasıyla Goruçka'ya dönerken en geç bir hafta sonra Bilis'te'ye geri gelmek vardı aklında. Ancak babasıyla birlikte gelebilirdi o yaşta Bilis'te'ye. O hafta Goruçka'da babasının gizli ilişkisini öğrenip de küskünlük çıkarmasa. Selanik'ten döndükten sonra at üstünde köy köy orada burada dolaştığı günlerde sık sık Bilis'te'ye gitmeyi geçirdi aklından. Görce'den atla bir saat bir çeyrek ötedeydi Bilis'te. Bugün kalksa gitse biliyordu ki gidemeyecekti yine. 19'una girmiş olmalıydı Cemile. Çok güzel bir genç kız olduğunu duyuyordu adı geçtikçe. Çok güzel bir genç kızın 19'una kadar evlenememesi gecikme sayılırdı. İsteyenlerini hep geri çevirdiği söyleniyordu. Ne bekliyordu, kimi bekliyordu evlenmek için? Daha bu soruyu aklından geçirirken biliyordu sorunun karşılığını. Kendisiydi beklediği. Karşılıksız olamazdı. Duyduğu özlem, duyduğu duygular. O nasıl özlüyor, arıyorsa çok iyi biliyordu ki Cemile de özlüyor, arıyordu onu. Evlerinde konuk kaldığı, yattığı o odaya her girişinde, odanın eşiğinde yere serili o yatak geliyordu gözlerinin önüne. Yaklaşıyor, yanına uzanıyor, uyanmasını bekliyordu yanı başında. Şimdi daha iyi biliyordu ki uzun sürmemişti uyanması. Kokusu soluğuna karışınca uyanmış, ona dönmüş, sarılmıştı. Şimdi ikisi de birbirinden uzakta, sabahları uyandıkça sık sık arıyorlardı birbirlerini. Hatırlıyorlardı nasıl sıkı sıkıya sarılarak yatağın içinde döne döne birbirlerine öpücüklere boğduklarını. O evcilik oynadıkları günleri yaşayamazlardı bir daha. Yaşamayı isteyecek olsa evlenmesi gerekirdi Cemile ile. İstemediği, kaçtığı evlenmekti onun, Cemile değil. Kalkması için çok erkendi saat. Düşlere dalarak uzattı yatağında kalmayı. Bir gün önce av dönüşü ağaç köprüden geçerken gördüğü o çıplak ayaklı kızı hatırladı. Dünkü gibi gülümsedi hatırlayınca. Çabuk buldu çıkardı kim olduğunu. Rüyasının gerisini görüyor gibiydi. o kız çıksa gelse yatağına? Gelmedi kız. Aklından geçtiği yerde köpeğinin kundurasını götürüp verdiği yerde kaldı, eğildi, kundurasını giydi, doğrulunca rüyadaki görünüşünü aldı, sırtını döndü, yürüdü. Kurduğu düş koptu. Ardından yine Cemile. Hayır, evlenemezdi. Evlenebilecek güvenli günler değildi yaşadıkları. Bir gün Cemile ile karşılaşırsa, nerelerde kaldın, niye beni aramadın, almadın diye soracak olursa söyleyecekti nedenini. Rahat değilim ben, güvenli değilim. Bu güç günleri kazasız geçirebileceğime güvenim yok. Mutlu olmak umutlarımı yitirdim. Seni mutlu edemeyeceğimi bile bile. Anlıyorsun değil mi? Arkamdan dul kalacağın aklıma geldikçe, düşlerinin ardı kesilince o karabasanlı rüyadan uyandığı sırada duyduğu yürek çöküntüsüne kapıldı yeniden. Görce'de geçirdiği üçüncü gecenin sabahıydı. Akşama kadar ne yapacağını, nerede nasıl vakit geçireceğini bilmediği uzun saatler vardı önünde. Daha önceki gelişlerinde en az bir hafta kalırdı teyzesinin evinde. Çoktandır o eski Zülfikar değildi. Dağılmıştı hayatı. Dertleri, sorunları, o sorunlar dertlerle birlikte yüklendiği arkadaş ilişkileri, dostlukları vardı. Ancak delikanlılık yıllarının gamsızlığı ile tadı çıkardı Görce kırlarında avlanmanın. Manastırda bıraktığı dostlarını özlediğini duydu. Ayrı kaldıkları bir haftaya yakın süre içinde nerelere varmıştı aralarında başlayan konuşmaları? Hangi anlaşmalara varmışlardı? Bir ay, bir yıl uzak kalmış gibi duyuyordu kendini. Gecikmiş, sözünü yerine getirememiş gibi. Oysa verilmiş somut bir sözü yoktu dostlarına. Olması mı gerekirdi? Nasılsınız, ne durumdasınız diye sorup araması gerekmez miydi kendisini dost bilenleri? O gün kahvaltıdan sonra Uçanay'a dönmeye, geceyi evde annesiyle babasıyla birlikte geçirdikten sonra ertesi gün manastıra gitmeye karar verince iç sıkıntılarından kurtuldu. Geç yatmış, az uyumuştu. Göz kapakları ağırlaştı, uyuyakaldı. Bir saat sonra evin içinden gelen gürültülerle uyandı. Tıraş oldu, giyindi, alt kata indi. Evin önündeki asmanın altında sabah sofrası kurulmuş, teyzesiyle Celal dayısı kahvaltıya başlamak için onun gelmesini bekliyorlardı. Kapının ağzında görününce sağ ayağını altına almış, evin duvarı boyunca uzanan peykede oturan Celal Bey oturuşunu dikleştirdi, sağ kolunu havaya kaldırarak "Buyur gel bakalım koca Zülfikar Paşa," dedi. Yetmişini aşkındı, hala dinç, hala yaşama sevinci taşıyordu. "Geç buyur, seni bekleriz." Teyzesinin konuşmasına gerek yoktu. Zülfikar'a bakarken ışıltısı artan gözleriyle söylüyordu söyleyeceğini. "İyi uyudun mu Zülfikar'ım?" Zülfikar peykenin önündeki masanın sağ başına, teyzesinin sağına oturdu. Neler yoktu masanın üstünde. Her gelişinde olduğu gibi onu nasıl ağırlayacağını, nasıl mutlu edeceğini bilemiyordu teyzesi. Çörekler, kurabiyeler, reçellerle donatmıştı masayı. Dilimlenmiş pespembe bir karpuz, üç tür üzümle dolu yeni kalaylı bakır bir tepsi renklendiriyordu masanın ortasını. Tereyağı, peynir, sucuk. Teyzesi, "Yumurtalarını pişireyim mi?" dedi, kalktı. "Otur teyze, yumurta yemesem de olur." "Yumurta yemeden olur mu? Gençsin." "Celal Bey, ben senin yaşında en az 5 yumurta yerdim günde," diye gülerek girdi söze. "Hanım olur demesine bakma, pişir yumurtalarını." Teyzesi mutfağa yönelirken sordu. "Çay mı içeceksin, süt mü?" "Hangisi hazırsa, ikisi de hazır." "Çay. Hadi öyleyse, siz beni beklemeyin. Dayınla başlayın ne Allah verdiyse yemeğe." Yanlarından ayrıldı. Celal Bey sonuna gelen sigarasının izmaritini üfledi, ağızlığının ucundan sigara tablasını aldı, ezdi. "İçmeyeyim derim bu mereti gene içerim." Tabakasını açtı. "Görürsün işte, böyle yarım yarım takarım ağızlığı içerim." Yıllardır kim bilir bu kaçıncı gösterişiydi sigara tabakasını. Zülfikar yine ilk kez görüyormuş gibi dinledi, gülümsedi. "Abe Celal derim bazen kendi kendime, yuvarlak hesap. Belki 60 yıldır tüttürürsün bu mereti. Bırakmak aklına gelmedi. Gelmedi de şimdi mi geldi? Bundan sonra bıraksan ne geçer eline? Bırakmasan bunca yıl gördüğün zararından başka ne zararını görürsün?" Çok keyiflendi bunları söylerken, güldü. "Haklı mıyım? Doğru mu söylerim?" "Haklısın." "Hay yaşa be koca oğlum. teyzesinin dayısının koca Zülfikar'ı. Uzandı, sırtını okşadı Zülfikar'ın. Sen nasılsın sigarayla? Zülfikar 16'sında başlamıştı sigaraya. Ne diyeceğini kestiremiyordu. Hiç görmedim seni sigara içerken. Saklaması yalan söylemek olurdu. Çok içmem, dedi. Celal Bey güldü. Ben aldırmam öyle şeye. 13'ünde başladım sigaraya. Anamdan babamdan gizli, içecek delik arardım. Ahırda içerdim çoğu. Bir gün içerken babamın ahıra geldiğini gördüm. Söndüreyim dedim, az kaldı ahırı yakacaktım. Güldü, o günü hatırladı. Rahmetli anladı, gördü dumanını, anlamazlıktan geldi. İç çekti. Hiç anlamaz olur mu? O koca adam. Baktı mı insanın ciğerini görürdü. Evlat sevgisi işte. Sözünün başına döndü. Ben aldırmam öyle şeye. Oğlum olsa karşımda otursun içsin isterdim. Kim oğlundan daha yakın arkadaş olur insana? 20'sini doldurdun. Kime söylersin sen? Bir goriçka beyi. 20'sine gelecek, sigara içmeyecek, hovardalık etmeyecek. Kargalar güler adama. Canın istedi mi otur karşımda rahat rahat iç. Yelek cebinden başka bir tabaka çıkardı, açtı. Yarıya bölünmemişti içindeki sigaralar. Yakmak istersen buyur. Aç karnına içmem. O iyi huy işte. Tabakasını kapadı, yelek cebine koydu. Doğrusunu diyeyim mi? Benim sigarayı bırakmak hiç gelmez aklıma. Teyzen zorlar. Öksürürsün der, aklıma getirir. Tam sözünü tamamlarken öksürdü, öksürüğü geçince yine güldü. Allah seni inandırsın, öksürmeye korkarım yanında. Öksürdüm mü hemen biner dalıma, böyledir bu kadınlar bire Zülfikar'ım. Oradan buradan karıştırır, bulur bir ucunu, söz geçirmeye kalkarlar kocalarına. Evlenince aklında tut bu sözümü. Keyfi artmıştı, yeni bir yarım sigara taktı ağızlığına, yaktı. Evlenince hep peki de, haklısın de karına, yine kendi bildiğini yap. Sakın karşı çıkmaya, tartışmaya kalkma, haklı çıkamazsın. Teyzesi bir tepsi içinde çaydanlık, bardaklar, yumurta sahanı ile göründü. Celal Bey kaşlarını kaldırarak sus, ses etme anlamına bir işaret yaptı Zülfikar'a. Sabiha Hanım'ın duyacağı bir sesle konuyu değiştirdi. Ne çok sever bu teyzen seni bire Zülfikar'ım. Ben de teyzemi severim. Beni, seni de severim. Ha yaşayasın bire Zülfikar'ım. Teyzesi tepsiyi ağaç masanın kıyısına bıraktı, içindekileri boşaltırken ''Rahat bıraksana adam'' dedi Zülfikar'ı. ''O çocuk mu? Boyunu geçti. Hala kucağına aldığın günler gibi takılırsın, şaka edersin.'' Güldüler. ''Sevgimden bire karıcığım, hep sevgimden, içimden gelir, tutamam kendimi. Ben sevdiklerime takılmadan edemem.'' Bu sevgi dolu hava içinde o gün Uçanay'a döneceğini söylemesi zordu Zülfikar'ın. Acele etmeden yaşlıları dinledi, arada gönüllerini alıcı sözler ederek sofranın sonunu bekledi. Yeni bir yarım sigara yerleştirirken ağızlığına Celal dayısına manastırda görülecek işleri olduğunu, dönmesi gerektiğini söyledi. Bir ay sonra üveyik bıldırcın zamanı, dedi. Avın tadı daha iyi çıkar. Gelirim, birlikte bıldırcın avına çıkarız. Sabiha Hanım dolup taşan sabrını bir ay daha uzatacak güçte değildi. Giriş yapmaya gerek görmeden sordu. Evlenmeye niyetin yok mu? Aklıma gelmiyor. Neden gelmiyor? Düğününü göremeyecek miyim senin? Zülfikar evlenmekle ilgili kararsızlıklarının nedenlerini açıklamayı gereksiz görüyordu yaşlılara. Değişmez Rumelilerdi onlar. Yaşayışlarının akışını değiştirebilecek hiçbir neden tanımazlardı. Makedonya'nın barut fıçısına dönmesi, yaklaşan savaş tehlikesi, tümü onların gözünde Zülfikar'ın düğününü görmeye engel değildi. ''Evlenmekte geç kalmadım ki.'' dedi tatlılıkla. Dayısı ondan yana çıktı. ''Ne zorlansın evlensin diye çocuğu. Bırak bir iki yıl daha gençliğinin tadını çıkarsın.'' Sabiha Hanım sofrayı kaldırıyordu. Elleri dolu mutfağa yönelmişti. ''Bekleyin şimdi gelirim.'' dedi, uzaklaştı. Celal Bey usulca Zülfikar'a ''Güzel mi?'' dedi. Kim? Manastırda seni bekleyen. Sabiha Hanım döndü. Ne fısıldaşırsınız öyle arkamdan? Kocasının karşılığını beklemeden sözünü sürdürdü. Aklına fit sokma çocuğun. O erken başladı gençliğinin tadını çıkarmaya. Sizler gibi köyde kırda büyümedi. Selanik'te açıldı gözü. Gençliğinin tadını çıkaracağı kadar çıkardı. Bundan sonra ne kadar erken evlenirse o kadar iyi eder. Zülfikar'a döndü. Artık uzatma evlenmeyi. Dünya gözüyle seni helal süt emmiş bir kızla evlenmiş görmezsen bil ki gözü açık giderim. Zülfikar. Uzatmam dedi gülerek. Hayır göresin öyleyse. Sabiha Hanım uzandı, saçlarını öptü, kokladı Zülfikar'ı. Zülfikar sofradan kalkarken yeniden geleceği süreyi bir aydan 3 haftaya indirdi. 3 hafta sonra bıldırcın avlanmaya geleceğini söyleyerek teyzesinin dayısının ellerini öptü, atıyla Görce'den ayrıldı. Ertesi gün komşularına sabah kahvesine gitti Sabiha Hanım. Kapıyı açan Emine oldu. Sabiha Hanım elini öpen Emine'yi daha o günden gelineymiş gibi kucakladı, öptü, tatlı sözlerle övdü. Her gelişinde olduğu gibi kahvesini Emine çıkardı. Sabiha Hanım genç kıza artık büyüdüğünü, kendileriyle oturacak çağa geldiğini söyledi, odada kalmasını istedi. Bir ara annesini yanlarından ayrılınca Emine Sabiha Hanım'la yalnız kalmalarını fırsat bildi. Ah Sabiha teyzeciğim dedi, sorma 2 gün önce başıma ne geldi? Hayrola kızım, sorma nasıl utandım, nasıl yerin dibine geçtim, sana söylemesem içim rahat etmeyecek. Sen utanılacak bir şey yapmazsın ki benim güzel kızım. Bugüne kadar yanlış bir adım attığını hiç görmedim. Ne oldu, ne kaza geldi başına anlat merak ettim. Emine olayı anlatmadan önce gençliğinin hoşluğu, canlılığı ile iki eliyle yüzünü kapadı açtı, başını sağa sola döndürdü, eğdi, dudaklarını hafiften ısırdı, ellerini kenetledi, cesaretini buldu, kızara bozara anlattı. Bizim çamaşır günüydü o gün. Öğleden sonra sıcak bastı, serinleyeyim dedim. Deredeki köprüye yakın düz bir mermerli kaya var ya, kunduralarımı, çoraplarımı çıkardım, eteklerimi topladım, o kayanın üstüne çıktım, oturdum, ayaklarımı suya soktum. Zülfikar Bey avdan dönerken o kılıkla görmez mi beni? Anlatmasını kesti, yine elleriyle yüzünü kapadı. Başını sağa sola kaçırdı, dudaklarını ısırdı. Ay nasıl utandım, kıpkırmızı oldum. Sabiha Hanım gülerek dinledi dediklerini. Kendisinin çoktandır isteyip de beceremediği, geciktirdiği karşılaşmayı Emine'nin düzenlediği açıktı. Dizlerinin dibinde oturan Emine'nin saçlarını okşadı, elinin ucuyla çenesinin altından tuttu, yüzünü yüzüne doğru kaldırdı. İyi olmuş gördüğü. Ne olur teyzeciğim daha beter utandırma beni. Utanacak bir şey yapmamışsın ki. Kaç gündür havalar çok sıcak, serinlemek hakkın. Sabiha Hanım tatlı tatlı, taşan bir sevgiyle bakıyordu yüzüne. Öyle bir bakış ki aralarındaki yaş ayrımı ne olursa olsun iki kadındılar o anda. Birbirinin derdini anlayan, birbirinin dilini bilen iki kadın. Sabiha Hanım, öyle güzelsin ki dedi. Ay parçası gibisin. Allah nazardan korusun seni. Emine'yi kendine doğru çekti, şakağından öptü bu kez. Emine, Sabiha Hanım'ın saçlarını okşadığı sağ elini ellerine aldı, eğildi, yanağını üstüne dayadı. Kısa bir süre yanağı Sabiha Hanım'ın eli üstünde kaldı, başını yavaşça döndürdü, avuçlarındaki eli yanağını dinlendirdiği yerden öptü, doğruldu. Teşekkür ederim diye fısıldadı. Gözleri hafif nemliydi, koşarak odadan çıktı. Sabiha Hanım o gün eve dönünce kız kardeşine bir mektup yazdı. Koca yaz boyu birbirlerini görmediklerinden yakındı. Hayırlı bir iş için Rıza Bey ile birlikte hemen kalkıp gelmelerini istedi. Mektup Uçanay'a ulaştığında Zülfikar Bey manastırdaydı. Ne gün eve döneceği belli olmazdı. Genç bir şarkıcı kadınla yeni bir ilişki kurmuştu son 10 gündür. Manastırda her yaptığının 2 gün sonra Uçanay'da Rıza Bey'e ulaşıyordu haberi. Özellikle damadı Orhan Bey, manastırdan kayalara kendisine gelen dedikoduları sıcağı sıcağına Rıza Bey'e ulaştırıyor, Zülfikar Bey'i gemlemesini istiyordu. Zülfikar'ın bu başıboş, sonu ne olacağı belli olmayan, sorumsuz yaşayışından üzülen Rıza Bey ile Saliha Hanım, Görce'den gelen mektubu alınca Zülfikar'ın manastırdan dönüp gelmesini beklemeden yola çıktılar. Zülfikar Uçanay'a dönünce annesiyle babasının bir gün önce Görce'ye gittiklerini öğrendi. Aşk kırgınıydı. Manastırdaki yeni sevgilisi acımasız olduğu kadar sabırsız çıkmıştı. 5 gün evine kapadı Zülfikar'ı, eşinden dostundan ayırdı. Gece şarkı söylediği gazinoya birlikte gidip programını bitirdikten sonra eve birlikte döndü. Dişi, işveli bir kadındı. Çok da güzeldi. Bu 5 gün içinde etiyle kemiğiyle delisi bağımlısı etti. İçki gibi sigara gibi alıştırdı kendini. Sonunda evlenmelerini, kendisini bu şarkıcı yaşayışından kurtarmasını istedi. Razı edemeyince çoktandır ardından koşan, her dediğini yerine getirmeye hazır orta yaşlı bir manastır beyiyle kıskandırmaya kalktı, ayrılmalarını istedi. Zülfikar manastırdan uzaklaşmakta buldu iyileşmenin yolunu, özellikle annesinin yakınında yaşamakta.